Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup, Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, İncil'den Galatyalılara mektup 3. bölüm 13. ayetten 22. ayete kadar olan kesime bakacağız. Pavlos 3. bölüm 13. ayette Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı diyor. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Mesih bizi yasanın lanetinden kurtardı. Musa'nın yasası bizi lanetlemiştir. Bu tıpkı oturduğum yerdeki yasaları yerine getirmek hakkında verdiğim örneğe benzemektedir. Bu yasaları yerine getirdiğimden ötürü beni ödüllendirmezler. Ve bunlardan birini çiğnersem suçlu olurum dostum. Mesih bizleri Musa'nın yasasının cezasından kurtarmıştır. Bunu nasıl yapmıştır? Bizim için lanetlenerek. O cezayı Mesih çekmiştir. Çünkü diyor, ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Bu göreceğimiz gibi eski antlaşmadan bir alıntıdır ve birçok bakımdan çok önemli bir ayettir. Nedenlerden biri İsrailoğulları ölüm cezası olarak ağaca asmayı kullanmıyorlardı. Bunun yerine insanları taşlayarak öldürüyorlardı. İsrail'e giden biri şöyle demiş: "Neden ölüm cezası olarak taşlamayı kullandıklarını sık sık düşünmüşümdür. Şimdi biliyorum. Bu ülkede nereye dönersen dön, her taraf taş kaplı" dedi. İsrail'de ölüm cezası asarak değil, taşlayarak veriliyordu. Ancak azarlanmaya layık bir suç işlendiğinde prosedür şuydu: eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Tesniye 21. bölümde diyor bunlar. Yani çok büyük bir suç işlemiş ve taşlanarak öldürülmüşse vücudu herkesin görmesi için bir ağaca asılabilirdi. Ama bütün gece orada bırakılamazdı. Bunun için verdiği neden Tanrı tarafından lanetlenmiş olmasıdır. Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Mesih bizler için lanetlenmiştir dostum. Soru: Mesih ne zaman lanetlendi? Beden alıp insan olduğunda mı lanetlendi? Hayır. Doğduğu zaman kendisine kutsal kişi denilmişti. Hakkında çok az kayıt bulunan o sessiz yıllarda mı lanetlenmişti? Hayır. Kutsal kitap Tanrı ve insanlar önünde iyilik buluyordu der. Hizmeti sırasında mı lanetlenmişti? Kesinlikle hayır. Babası onun hizmeti sırasında "sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum" demişti. O zaman çarmıhtayken lanetlenmiş olmalıydı. Evet, ama çarmıhtaki ilk 3 saat sırasında değil. Çünkü kendini sunduğunda lekesizdi. Çarmıhtaki son 3 saat sırasında bizim için lanetlenmişti. Rabbin onun ezilmesini uygun gördüğü, acı çekmesini istediği ve canını suç sunusu olarak sunduğu zaman, o zamandı işte. Bu konuda Yeşaya 53, 10. ayete bakabilirsiniz. Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir. Ağaç sözcüğünün Yunancası tahta, kereste ya da ağaç anlamına gelir. Mesih bir ağaca asılmıştı. Karşımızda büyük bir tezat vardır. Onu sizin ve benim için yaşam ağacı haline getirebilmek için kendisi için ölüm ağacı olan o çarmıha gitti. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih ise aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Galatyalılar 3, 13 ve 14. ayetler. Evet, İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih ise aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye kutsal yasa ve Tanrı'nın vaadi. İsrail 1500 yıl önce yasaya sahip olmuş ama ona göre yaşamakta başarısız olmuştu. Habercilerin İşleri 15. bölümde söz edilen Yeruşalim konseyinde Petros, "Bizler ve babalarımız, atalarımız yasayı tutamadık. Neden Yahudi olmayan ulusları onun altına sokmayı istiyorsunuz? Biz yasayı tutamadıysak onlar da tutamayacaktır" dedi. Bizler yasanın hiçbir zaman yapamayacak olduğu şeyi alabilelim diye Mesih bizim yerimizi almıştır dostum. Bu kayra çağında özel armağan ruhtur. Kardeşler diyor Paulus 15. ayette, "İnsan yaşamından bir örnek vereyim. İnsanlar arasında yapılmış bile olsa onaylanmış bir antlaşmayı kimse geçersiz saymaz. Ona bir şey eklemez." Bir adamla kendisine $100 ödemek üzere bir kontrat yaptığınızı varsayalım. Bir yıl sonra ona sadece $50 ödemeye karar veriyorsunuz. Ona gidip "işte sana borcum olan $50 diyorsunuz. Adam "bir dakika" diyecek, "arkadaşım dur, sen bana $100 vermeyi kabul etmiştin" diyor. Siz "olsun, ben onu değiştirdim" diyorsunuz. O da hayır, değiştiremezsiniz. Kontrat yapıldıktan sonra onu bozamazsınız diyor. 16. ayet. Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiden yani Mesih'ten söz ediyor. Tanrı İbrahim'i çağırdı ve onu dünyaya bir kutsama yapacağını vaat etti. Tanrı İbrahim'i İbrahim'in soyundan gelen biri olan İsa Mesih aracılığıyla dostum dünyaya bir kutsama, bir bereket getirdi, yaptı. Dünyaya kurtuluş getiren kişi Mesih'tir. Bize kurtuluş getiren, sana ve bana kurtuluş getiren Mesih'tir dostum. Soy sözcüğü kesin olarak Mesih'ten söz ediyor. Mesih, babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi demişti. Şunu demek istiyorum diyor Paulus. 430 yıl sonra gelen yasa, Tanrı'nın önceden onayladığı antlaşmayı geçersiz kılamaz. Vaadi ortadan kaldıramaz. Galatyalılar 3, ayet 17. Tanrı İbrahim'e bir vaat vermiş ve onunla bir antlaşma yapmıştı. Yasa 430 yıl sonra geldiğinde Tanrı'nın İbrahim'e vaatlerinden hiçbir şey değiştirmedi. Tanrı İbrahim'e sana bu diyarı vereceğim, sana bir oğul ve deniz kenarındaki kum kadar çok olacak bir halk vereceğim dedi. Tanrı bu vaadini yerine getirmiş ve İbrahim'den İsrail ulusunu ve daha başka birkaç ulus daha oluşturmuştur. Ama vaatler 16. ayetteki soy olan Rab İsa Mesih'in kendisinin soyundan geldiği İshak aracılığıyla verilmişti. Tanrı İbrahim'i ayrıca onu bütün halklara bir kutsama, bir bereket yapacağını vaat etmişti. Değerli dostum, bugün dünyadaki tek kutsama, tek bereket Mesih'tedir. Komşunuzdan, işinizden ya da topluluğunuzdan, inanlılar topluluğunuzdan fazla bir şey almayabilirsiniz. Ama Rab İsa Mesih size verilmiştir. Bu işte Tanrı'nın verdiği en yüce, en sevindirici haberdir. Ve bu çok iyidir. Hatta Tanrı'nın yarattığı en üstün, en yüce, en görkemli armağandır. Tanrı'nın Mesih'e güvenenleri kurtaracağı hakkındaki vaadinin yerine gelişidir. Çünkü diyor Paulus Galatyalılar 3. bölüm 18. ayette, miras yasaya bağlıysa artık vaade bağlı değildir. Ama Tanrı mirası İbrahim'e vaatle bağışlamıştır. Mesih hakkındaki vaat Musa'nın yasasından önce verilmişti ve bu vaat yasa hiç var olmamışçasına geçerlidir. Vaat yasadan bağımsız olarak verilmiştir. Yasa neden verilmişti? Ona ne gerek vardı sorusu ortaya çıkıyor. Paulus'un yasayı küçültmeye çalıştığını düşünmeyin sakın. Bunun yerine insanların yasanın amacını anlamalarını sağlamaya çalışıyor. Yasayı bütün görkemiyle, bütün doluluğuyla ve kusursuzluğuyla gösteriyor Paulus. Ama yasanın esinlediği bu kusursuzluktan ötürü sizler ve benim Tanrı tarafından kabul edilmek için aşamayacağımız bir engel oluşturduğunu gösteriyor. Şimdi Paulus yasanın amacından söz ederken dinleyin. 19. ayet. Öyleyse yasanın amacı neydi? Yasa suçları ortaya çıkarmak için antlaşmaya eklendi. Vaadi alan ve İbrahim'in soyundan olan kişi gelene dek yürürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla bir aracı eliyle düzenlendi. O zaman yasanın ne yararı vardır sorusu sorulur. Paulus yasanın sonradan eklenen bir şey olduğunu söylüyor. Suçlardan ötürü eklenmişti. İbrahim'in soyundan olan kişi gelene dek. Buradaki bu dek ya da kadar sözü önemli bir zaman sözcüğüdür. Yasanın geçici olduğu anlamına gelir. Yasa Musa'nın zamanından Mesih'in geldiği zaman arasındaki dönem için verilmişti. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf, kayra ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yasanın geçici, İbrahim'in soyundan olan kişi gelene dek yürürlükte olduğunu anlamak çok önemlidir. Ve bu kişi de Mesih'tir değerli dostum. Yasa suçlardan ötürü eklenmiştir. Günahı ortadan kaldırmak için değil, günahı göstermek için verilmiştir yasa. İnsanı günahtan alıkoymak için verilmemişti. Çünkü günah zaten gelmişti. İnsanın kendisine Tanrı'nın önünde doğal, çirkin, kaba günahkar olduğunu göstermek içindi. Dürüst olan herkes kendisine yasanın ışığı altında bakıp kendisinin suçlu olduğunu görür. Bütün insanların günahkarlar olduğunu kanıtlamak için verilmemişti. Günümüzde liberallerin söylediği gibi insanların kendisi aracılığıyla kutsal olabileceği bir standart olarak da verilmemişti. Ah değerli dostum, bu şekilde asla kutsal olamazsınız. Çünkü yasayı kendi gücünüzle yerine getiremezsiniz. Birçok kişi insanın günahlı bir şey yaptığında günahkar olduğunu, bir günah işleyene kadar masum olduğunu düşünür. Bu doğru değildir. Kesinlikle doğru değildir. İnsan zaten günahlı olduğu için günah işler. İnsanın tabiatında, doğasında günah var. Bir kere bu günah mikrobuna yakalanmıştır. İnsan yalancı olduğu için yalan söyler. Ben yalan söylemekten suçluyum. Bunu gördüm. Ama bu suçu başkalarının üzerine atarım. Sabahleyin evden çıktığımda karşılaştığım ilk kişi ne kadar güzel bir gün değil mi der. Ben de evet öyle derim. Aslında güneşli ama sisli bir gündür. Yalan söylerim. Sonra bugün kendini nasıl hissediyorsun der. Doğrusunu isterseniz kendimi çok iyi hissetmiyorum. Ama iyi hissediyorum derim. Orada ayak üstünde iki kere yalan söyledim bile. Nasılsınız? İyiyim. Oysa iyi değil. Yalan konuşuyor. Dostum, bizler için böyle olmak çok doğal bir şey. Bazılarımız bundan daha ciddi yalanlar söylüyorlar. Bunu neden yapıyoruz? Niçin yalan konuşuyoruz? Yalanın ya da diğer kötü şeylerin doğru olmadığını biliyoruz. Öyleyse neden yapıyoruz? Çünkü o düşmüş doğaya sahibiz de ondan. Çünkü günahlıyız da ondan. Çünkü yalancıyız da ondan. Yalancıyız, bu yüzden yalan konuşuyoruz. Ve yasa bizlerin günahkarlar olduğumuzu, sizin ve benim dostum, Tanrı ile aramızda durup bize yardım edecek bir aracıya ihtiyacımız olduğunu görmek için verilmiştir yasa. Öyleyse kutsal yasa Tanrı'nın vaatlerine aykırı mıdır diyor Pavlos Galatyalılar 3:21'de. Kesinlikle hayır. Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi elbette insanlar yasayla aklanırdı. Öyleyse kutsal yasa Tanrı'nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü günahkarları kurtarmak için bir başka yol olsaydı, bir başka alternatif olsaydı Tanrı bunu kullanırdı. Günahkarların kendisi aracılığıyla kurtulabileceği bir yasa verilseydi öyle yapardı Tanrı. Ama böyle bir şey yok. Yasa insanı kurtarmaz. Yasa insanın ne konumda, ne durumda olduğunu gösterir. Yasa insanın suçlu olduğunu ortaya koyar. Oysa diyor Pavlos Galatyalılar 3:22'de, İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat, iman edenlere verilsin diye, kutsal yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan etti. Dostum, yasanın ölüm getirdiğini gördük. Ölecek olan günah işleyen kişidir diyor Hezekiel peygamber. Ölecek olan günah işleyen insandır. Kutsal kitap herkes günah işledi der. Herkesi günah altında sayar. Bu yüzden hepsi ölmüştür. Öyleyse gereken yaşamdır. Muhtaç olduğumuz şey yaşamdır. İnsanın muhtaç olduğu şey yaşamdır. Yasanın ölüm getirdiğini gördük. Bütün yapabileceği buydu yasanın. Ölümü getiren günahın derecesi değil, sadece günah olduğu gerçeğidir. Bu yüzden tümü eşit derecede ölü ve eşit derecede ihtiyaç içindedir. Stalin ya da Hitler'in işlediği kadar büyük bir günah işlememiş olabilirsiniz ama sizler ve ben onun doğasına sahibiz. Yani bu insanların doğasına bizler de sahibiz. Hatta büyük Alman yazar Goethe, işlendiğini gördüğüm her suçu ben de işleme kapasitesine sahibim demişti. Bu tür bir doğası olduğunu kabul etmişti Goethe. Ölümü getiren günahın derecesi değil, bizim günahlılar olduğumuz gerçeğidir. Günahın derecesi değil, kendisi olduğu gerçeğine bir örnek vereyim. 24 katlı bir bina düşünün. Binanın üzerinde 3 adam vardır. Ve yönetici yukarı çıkıp, "Çok dikkatli olun, yanlış bir adım atmayın yoksa ölürsünüz, sizin için ölüm olur," diyor. Adamlardan biri, "Bu deli yönetici her zaman insanları korkutmaya çalışır. Eğer oraya basarsam öleceğime inanmıyorum," diyor. Bu yüzden damın kenarına gidip havaya doğru bir adım atıyor. Diyelim ki 10. kattan geçerken birisi ona "Nasıl gidiyor?" diyor. O da "Buraya kadar iyi," diye yanıt veriyor. Buraya kadar iyi. Ama 10. kattadır daha. Yere çakılmadı. Ama dostum, henüz gideceği yere varmamıştır. Dipte, yere çakıldığında orada ölüm vardır. Yönetici haklıydı. Adam öldü. Adamlardan bir diğerinin yöneticinin sözlerinden ötürü korktuğunu düşünelim. Adam asansöre ya da merdivenlere koşuyor ve kazayla düşüyor. Binanın kenarından kayıyor ve aşağıdaki sokağa düşüyor. O da ölüyor. Diyelim ki 3. adam gangsterler tarafından aşağıya itiliyor. Çünkü gangsterlerin düşmanıdır. Ölüyor. Binadan aşağıya itilen adam, ayağı kayan adam kadar ölüdür. Bu adamların hepsi de yer çekimi yasasına karşı gelmişler ve ölüm onlar için kaçınılmaz olmuştur. Gördüğünüz gibi bu örnekte önemli olan derece değil, bu olayın gerçekleşmesiydi. Hepsinin aşağıya düştüğüydü. Hepsi de yer çekimi kanununa karşı gelmişlerdi. Peki, onları ölüme çeken yer çekimi yasası onlara yaşam verebilir mi? Elbette veremez. Doğal bir yasa ona karşı gelip öldükten sonra size yaşam veremeyeceği gibi Musa'nın yasası da size yaşam veremez. Filmi geriye sarar gibi olayı geriye alıp aşağıdaki sokaktan binanın üstüne çıkıp yaşayamazsınız. Günahın girdiği her yerde arkasından ölüm gelir dostum. Günah yasası hafifletici durumlar hakkında hiçbir şey bilmez. Merhamet hakkında hiçbir şey bilmez. Hiçbir esenlik yoktur. Bükülmezdir. Amansızdır ve değişmez. Tanrı sözü ölecek olan günah işleyen candır diyor. Tanrı Aden bahçesinde Adem'le Havva'ya "Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün" demişti. Ve Çıkış 34:7'de "Hiçbir suçu cezasız bırakmam" der Tanrı. Bu yüzden dostum herkes günah işlemiştir. Ve yasa aracılığıyla hepimiz ölüyüz. Yasa bizleri öldürdü. Paulus ona ölüm hizmeti adını vermişti. Bu bir suçlama hizmetiydi. Yasa hepimizi suçlar. Yasa yaşam getirebilir mi? Dostum, damdan düşmenin o düşüş aracılığıyla ölene yaşam getirmediği gibi yasa da yaşam getiremez. Yasanın amacı hiçbir zaman yaşam getirmek değil. Bizlere Tanrı'nın önünde suçlu günahlılar olduğumuzu göstermek için verilmiştir. Oysa İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat, iman edenlere verilsin diye kutsal yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor sözü çok önemli bir sözdür. Bu iman gelmeden önce yasa altında hapsedilmiştik. Gelecek iman açıklanıncaya dek yasanın tutuklusuyduk diyor Paulus 3. bölüm 23. ayette. İman gelmeden önce sözü tabii ki bizler için ölen İsa Mesih'e imandan söz ediyor. Bizim için ölen İsa Mesih, bizim günahlarımız için ölen. Rab İsa Mesih gelene kadar yasada merhamet vardı. Çünkü merhamet bulunan yer vardı. Günah için sunulan kurbanların getirilip bağışlanmanın alınabildiği bir sunağı vardı. Orada merhamet bulunabilirdi. Çünkü orada merhamet bulunan bir yer vardı. Günah için sunulan bütün kurbanlar Mesih'e işaret ediyordu dostum. Paulus, iman gelmeden önce yasanın altında tutulduğumuzu, gelecek iman açıklanıncaya dek yasanın tutuklusu olduğumuzu söylüyor. Yani imanla aklanalım diye, imanla doğru sayılalım diye Mesih'in gelişine kadar yasa eğitmenimiz oldu. Galatyalılar 3:24. Bu çok önemli bir bölümdür. Paulus burada Musa'nın yasasının kurtaramadığını çok açık bir şekilde söylüyor. Romalılar 4. bölüm 5. ayette bizlere ne var ki? Tanrı saymazı doğrulukla donatan Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğruluk yerine sayılır der. Tanrı kurtuluş için insanın işlerini kabul etmeyi reddetmişti. Tanrı bütün doğruluğumuzun kirli bezler olduğunu söyler. Evet, yaptığımız bütün iyi işlerin, doğru işlerin Tanrı'nın önünde kirli paçavralar olduğunu söylüyor Yeşaya 64:4'te. Tanrı yasayı tutmayı kabul etmeyi reddeder. Yasa kurtaramaz. Sadece suçlayabilir. Günahlıları kurtarmak için değil, onlara günahkarlar olduklarını bildirmek için verilmişti. Yasa günahı kaldırmaz. Günahı gösterir. Sizi günah işlemekten alıkoyamaz yasa, çünkü günah zaten gelmiştir. Yasa insanın sofistike, kibar, eğitilmiş bir günahlı olmadığını gösterir. İnsan aslında çirkin, ham bir günahlıdır. Paulus, iman gelmiş olduğundan artık yasanın denetiminde değiliz diyor. Çünkü bizim kurtuluşumuz Tanrı'nın kayrası aracılığıyladır. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğimiz için hepimiz Tanrı'nın çocukları oluyoruz. Demek kurtuluş İsa Mesih'e iman ile gerçekleşiyor. Bir ilahinin sözleri bunu çok harika bir şekilde dile getiriyor. İmmanuel'in damarlarından alınan kanla dolu bir çeşme vardır. Ve o selin altına sokulan günahkarlar bütün suçlu lekelerden arınırlar.